Ayrım 28. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 285. 34. Vasenka'nın hastalığını kocasına da babasına da yazmamıştı Natasha. Çocuğa yeterince göz kulak olamadığı için kendisini kınıyordu. Sabahtan akşama kadar hiç boş zamanı olmuyordu. Dikim sahalarını ayırıyor, makinelerin çalışma yerlerini saptıyor, palamutların durumunu kontrol ediyordu. İstasyondan 3 kilometre ötede yazın kuruyan bir göl vardı. Gölün kıyısında da ne zamandır Vasya'nın gönlünü çeken, onu büyüleyen delikli bir fıçı dururdu. Bir gün okuldan çıktıktan sonra kendi yaptığı bir gemiye yüzdüreceğini söyleyerek 10 arkadaşıyla birlikte göle gitmişti Vasya. Daha fıçının üzerine çıkar çıkmaz boğazına kadar buzlu sulara gömülmüştü. Ama ne ağlamış ne bağırmıştı gayet ciddi bir sesle. Deniz kazası demişti. O sırada Natasha evde olmadığı için Maria Ignatievna Vasya'nın üstünü değiştirmiş, kuru giysiler giydirmişti. Akşam Natasha kendisini azarlayınca Vasya, "Sularda böyle şeyler her zaman olur," demişti. "Kızma bana, suya batmadım ya." Natasha onun bütün bedenini yağlamış, kalsiyum yutturmuş ve kalın örtülerle üstünü örtmüştü. Ertesi gün doktor Vasya'nın zatürre olduğunu ve hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemişti. Natasha korkmuştu ama yüzünden hiç belli etmiyordu. Palamutların dikimi başlamıştı. Kimse kendisinde bir şeyler olduğunu sezmemeliydi. Bütün kış boyunca Nikit'in yuvalama yoluyla dikimin saçma olduğunu, bunun yalnız kağıt üzerinde güzel olduğunu, bir fidanın ötekini boğacağını, bu bakımdan da fide yoluyla dikim yapılması gerektiğini söylemiş durmuştu. Natasha onu ikna etmeye çalışmış, duyduğu, bildiği ne varsa sayıp dökmüştü. Nikit'in ise alaylı alaylı gülmüştü, hatta bir gün kızarak. Natalya Dimitriyevna demişti, siz orman yetiştireceğinize lale yetiştirseniz daha iyi edersiniz. Ama Natasha Profesör Shebarshi'nin söylediklerini anımsayarak direnmişti. Pek çok güçlükler çıkacak, insanlar eski yöntemlerle dikime alışıktır ama sakın teslim olmayın siz. Gorlenka'da Natasha'yı desteklemiş Raykom Parti Sekreteri her iki tarafı da dinledikten sonra ''Sorun şu karışık sorun denilenlerden'' demiş ve başkaca bir şey söylemeden çekip gitmişti. Bir hafta sonra istasyona yeniden gelmiş, yöneticileri toplamış ve dikimi yuva yoluyla yapmamız gerek demişti. ''Kolay yöntem bu, zaten başka türlüsü olmaz burada.'' Şimdi iş denemeye gelmişti. Nikit'in bir gün önce Natasha'ya genel karara boyun eğiyorum demişti. Ama bu işin sonu iyi çıkmayacak. Natasha ona güvenemeyeceğini biliyordu. Dikim işini gidip kendisini gözlemesi gerekti. Bir yandan da kendini yatıştırmaya çalışıyordu. Hastanede Vasya'ya bakıyorlardır. Sabahtan hava kararına kadar çalıştıktan sonra bir kamyona atlayıp hastaneye gitti. Doktora Vasya'nın durumunun nasıl olduğunu soramıyordu bir türlü. Doktor da uzun süre sustuktan sonra umutsuz, bezgin bir tavırla durumu ciddi dedi. Ama heyecanlanmayın siz. Natasha tepeden tırnağa toz toprak içindeydi. Uzun uzun yıkandıktan sonra beyaz bir gömlek giyerek Vasya'nın odasına girdi. Yarı uyuyor, yarı baygın gibiydi Vasya. Sık sık gözlerini açıyor ama annesini tanıyamıyordu. Su istiyordu yalnızca. Natasha onun yanında sabah saat 5'e kadar oturdu. Büyük bir bardak süt içip eve uğramadan doğruca bizim yan kayaya çalışmaların yapıldığı yere gitti. Ve bu şekilde 4 gün geçirdi Natasha. Gündüz açılan yuvalara palamut dikti, geceleri Vasya'nın başında bekledi. 3. gece Vasya hem biraz sevindirdi hem de endişelendirdi annesini. Kendisinin bir suç olmadığını, fıçının delikli, havanın da fırtınalı olması yüzünden suya düştüğünü söyledikten sonra sevecen bir gülümsemeyle birkaç kez ''Anneciğim'' diye fısıldadı ve sayıklamaya başladı. Sovoz'dan 30 işçi göndereceklerine söz verdikleri halde göndermemişlerdi. Natasha'nın en güvendiği bel bağladığı ekip başı Şura elini yaralamıştı. Nikit'in işe bu kadar büyük alanda başlanmaması gerektiğini söylüyordu. 80 hektara güçleri belki yetebilirdi ama 280 hektar yalnızca kağıt üzerinde güzel olan bir sayıydı. Natasha yatıştırmak, umut vermek, sıkıştırmak zorundaydı. Oysa yüreğinde taş vardı. Şimdi çok uzaklarda kalmış olan büyük Vasya'nın öldüğünü düşündüğü ve minik Vasya ile gizlice söyleştiği günlerde bile oğlunu böylesine sevebileceğini düşünemezdi. O zamanlar Vasya hayatının nedeni olan bir umuttu. Şimdi ise aynı Vasya ya da coşkun sevecenlik anlarında dediği gibi Vasilya Vasilyevich karakteri, tutkuları, zaman zaman insanı heyecanlandıran maskaralıkları ve Natasha'yı bazen güldüren, bazense şaşırtan tutarlı kararları ve tanımları ile koca adam olmuştu. 4. gün akşama doğru bitirdiler ekimi. Cumartesi'ye rastlıyordu bugün ve Natasha tüm pazar gününü hastanede Vasya'nın başında bekleyerek geçirdi. Vasya çok derin bir uykuya dalmış gibiydi. Natasha birkaç kez doktora gidip "Bugün daha iyiye benziyor değil mi?" diye sormak istedi. Hiç böyle uyumamıştı. Geçen gece çırpınıp durmuştu. Doktor asık suratla yanıtladı onu. "Heyecanlanmayın siz. Yarın ya da öbür gün her şey belli olur." Gece Natasha oturduğu yerde uyuyakaldı. Gözlerini açtığında Vasya'nın kendisine baktığını gördü. "Neden yatakta uyumuyorsun?" dedi Vasya gülümseyerek. "Şu yatağa uzan." Doktor somurtkan, karamsar bir adamdı. Hastaya "Ya önemsiz bir şey, biraz zayıf düşmüşsün, o kadar," derdi ya da hastanın öleceğini düşünürdü. Ama bu kez Natasha'ya "Evinize gidin," dedi. "Soyunun ve yatıp uyuyun. Sizin Vasya paçayı kurtardı." Natasha taburuya oturdu ve ağlamaya başladı. Doktor kaşlarını çattı. "Ne dediğimi duymadınız mı? Bir hafta sonra yeniden koşup oynayabilir, sulara girebilir. Sinirleriniz yıpranmış sizin. Bir valeryan damlası yutun, bir şeyciniz kalmaz." Ve bir hafta sonra Natasha Vasya'yı eve getirdi. İlk filizlerin görünmesini bekliyordu Natasha şimdi de. Vasya iyileştikten sonraki tek heyecanlı düşüncesi bu olmuştu. Nikit'in palamutların kötü olduğunu söylüyordu. Natasha bunun doğru olmadığını biliyor ama yine de heyecanlanıyordu. 21 Nisan'da bitmişti dikimleri. İlk filizler ise 9 Mayıs'ta görülmüştü. Natasha'nın gözleri ışıdı sevinçten. Vasya çığlık çığlığa getirmişti haberi. "Anne, meşecikler çıktı. Ne zaman benim kadar olurlar?" Natasha gülümsedi. "Çok yakında sen onlara yetişemeyeceksin." Nikit'in niçin orman dikiminden çok çiçek dikimine yarışacağını söylemişti ona. Ağır işlerden korkmazdı ki o. Geçen yazın tümünü Kamennaya stepinde uygulamada geçirmişti. Sonbaharda Büyük Vasya Minsk'ten Moskova'ya gelmiş ve Natasha'yı görünce ellerini iki yana açarak "Tam bir zenciye dönmüşsün," demişti. Bu söz küçük Vasya'nın pek hoşuna gitmiş ve uzun süre annesine "Zenci" demişti. Yanıklığı kış boyunca da geçmemişti. Nikitin'in alay etmesini gerektirecek bir şey yaptığını sanmıyordu. Nikitin'in kendine göre bir anlayışı vardı, hepsi bu. Örneğin, kadınların tarlada çok iyi çalışabileceklerini ama hiçbir zaman bir orman dikimcisi olamayacaklarını söylerdi. "Bir genç kız alalım ele," derdi. "Aklı fikri nasıl etsem de kocaya varsam düşüncesindedir. Ama evli bir kadın daha da kötüdür. Çocukları, ev işleri, başka birini bulma." Natasha daha ilk günden sinirine dokunmuştu Nikitin'in. Moskovalı, nedense akademide okumuş, evli ve bir kocası var. İsterse rahat, sakin bir hayat sürebilir. Ama tutmuş bu lanetlinin lanetsi yere gelmiş. İstasyona lanetlinin lanetlisi diye sövmesine rağmen çok çalışır, işini severdi. Ama yeni buluşlara pek güvenmez, kağıt üzerinde güzel olan pek çok şey vardır, derdi. 46 yaşındayım ben, bizim evde de anımsayabildiğimiz bir şeyler var elbette. 10 kez evlenmek mi? Evlendiler, hatta kasıla kasıla burjuva ahlakına son verdik, dediler. Şimdi ayrılmayı bir dene bakalım, ayrılabiliyor musun? Bu uğurda tüm paranı, pulunu, zamanını, sağlığını harcarsın. Ayrılmanız için bir neden yoktur, derler, çıkarlar işin içinden. Ada tavşanı üretmeyi önerdiler değil mi? Ben kendim uğraştım bakımlarıyla. Bir süre gebermediler ama şimdi var mı içinizde bir kimse ada tavşanlarını anımsayabilen? Öte yandan bildiğimiz tavşanı ele alalım. Çektin miydi tüfekçiğini? Kızartman az sonra masandadır. Şimdi bunlar bir yuva yoluyla dikim uydurmuşlar. Ama ağaç insan değildir. Sıkışıklıktan hoşlanmaz. Lakova tıpkı ağaç kakan gibi bir şey tutturmuş, kakıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Moda. Moda sözcüğünü böyle şeyleri sevmediğini iyice belirtmek için hecelerini uzata uzata söylemiş, eliyle kocaman ve hafif şişkin yüzünü sıvazlamıştı. Aralıkta Natasha kolhozcular için orman yetiştirme kursları düzenlendiğinde Nikit'in bunların da yararlı olmayacağını söyledi. Boşuna zaman harcıyorsunuz Natalya Dmitriyevna. Bir şey öğretemezsiniz onlara. Bu iş bizim gruba verilmiştir. Kolhozcu kendi görevi olan ekmek işini halletsin, yeter. Nikit'in bir gün Natasha'nın evine geldi. Uzun uzun ekim işinden konuştuktan sonra tam gideceği sırada durdu ve "Ne çok kitabınız var," dedi. "Okumaya zamanı yetmez insanın. Neden taşıyıp duruyorsunuz onları ardına sıra?" Natasha gülümsedi. "Buradan ayrılmaya hazırlandım falan yok. Kitapların bir kısmı uzmanlığımla ilgili, bir kısmı edebi. İsterseniz alıp okuyabilirsiniz." Nikit'in masadan bir kitap aldı, açtı. Aydınlık durur rüzgar dinerken, kül rengi bir akşam çöktü. Damla damla bir kuzgun, döküldü çamların üstüne, uykulu tellere dokundu. "Ne bu?" "Blok'un bir şiiri." "Tanımıyorum. Puşkin'i okudum, Nekrasov'u, Mayakovski'yi, Lermontov'u okudum. Blok'u bilmiyorum." "Peki hoşunuza gidiyor mu bu sizin?" "Çok." Nikit'in eliyle yüzünü sıvazladı ama bir şey söylemedi. Akşam aynı evde birlikte oturdu, tarımcı Gorlenko'yu canından bezdirdi. Çalışmasına bir diyeceğim yok. Ama bu iş kadın işi değil. Bugün buradasın, yarın bilmem nerede. Söylesene bana, neden böyle saçma sapan şeyler okuyor? Alt alta yazmış bir araba, ipe sapa gelmez söz. Anlayabilene aşk olsun. Bunda kötü bir şey görmüyorum, dedi Gorlenko. Kocası uzakta. Burada hayat ise, sen kendin de biliyorsun, sıkıcı. Kocası değil onun sorunu. Dikkatli bir bak ona. Her şeyi noktası noktasına yapıyor ama gözleri, nasıl diyeyim, anlaşılmaz bir şeyler var gözlerinde. Sorsalar Nikita'nın kendisi de söyleyemezdi Natasha'ya neden kızdığını. Belki o her sözünde duyulan, dünyaya sessiz ama derin hayranlığıydı Nikita'nı kızdıran. Natasha her şeye kolayca inanırdı. Ve ondaki bu inanç insanları çabucak bağlıyordu kendine. Oysa Nikita'nın çetin bir yaşayışın içinden geliyordu. Gençliğinde çok yoksulluk çekmişti. Evlenmiş, karısı kötü bir insan değildi ama çok telaşlı ve yaygaracıydı. Çocukları menenjitten ölmüştü. Tedirgin, gürültülü bir hava egemendi evde. Sonra savaşta aldığı ağır yaradan dolayı nöbet halinde gelen baş ağrıları çekiyordu. Bütün insanlara, özellikle de kadınlara karşı kuşkuluydu. Birkaç kategoriye ayırmıştı kadınları. Kuyruk sallayan, çenesi düşük, paçavracı, mızmız. Natasha bu ayrımlardan hiçbirine girmiyordu. Onun için ayrı bir ad bulmuştu. Filozof. Ardı sıra bir sürü kitabı sürüp getirmişti. Düşünürken alnını gülünç bir biçimde buruşturmak gibi bir çocukluk alışkanlığını hala sürdürüyordu ve yuvalama yoluyla dikim, akıl danelerin bir buluşuydu. Bu özelliklerinden dolayı takmıştı Nikita'nın ona filozof adını. Ama Vasya'yı sevmişti Nikita'nın. Kopil ama iyi bir çocuk, derdi. Böylelerini iki şey bekler. Ya büyük bir ün kazanırlar ya hapse düşerler. Vasya hastalandığında Gorlenko, bak dedi Nikita'ne, nasıl çalışıyor Natasha? Oysa bütün gece hastanede çocuğun başı ucunda oturmuş. Bana da Maria Ignatyevna söyledi. İlk kez sevecen, iyi duygular duydu Nikita'nın Natasha için. Onun evine gitmek, Vasya'nın nasıl olduğunu sormak istedi ama cesaret edemedi bir türlü. Akşam Maria Ignatyevna'ya uğradı. Şu tersliğe bakın. Yüksek mi yoksa ateşi? Bir limon getirdim. Bana da Moskova'dan getirdiler. Biraz kuru ama siz Natalya Dmitriyevna'ya benden olduğunu söylemeyin. Birisi satıyordu, aldım dersiniz. Nikita'nın dikimin iyi sonuç vermeyecek konusunda homurdanmaya devam ediyor ama gün ışır ışımaz bizim yan kayaya koşup filizlerin çıkıp çıkmadığına bakıyordu. Heyecanla, umutla bekliyordu ilk filizleri. İçinden Lakova'nın haklı çıkmasını istiyordu. Sonunda Natasha'ya gitti. Boşunaymış palamutlar için korkularım. Öyle bir kök vermişler ki. Ama bir ağacın diğerini boğup boğmayacağını görmedik daha. Bu konudaki kuşkumu saklı tutuyorum. Az önce Sinitsina'dakileri kontrol ettim. Filizlerin sürme gücü çok fazla. %86. Demek oluyor ki Natalya Dmitriyevna, kendimizi kutlayabiliriz. Nikita'nın sizi kutlayabiliriz demek istedi ama diyemedi. Natasha kuvvetle sıktı onun elini. Bu meşecikler için Alexander Yegorovich, sizin neler çektiğinizi hep biliyoruz. Sürgünler gerçekten de olağanüstü. Siz 2-3 gün olsun bir dinlenseniz artık, pek yorgun görünüyorsunuz. Natasha'dan ayrılınca eliyle yüzünü sıvazladı Nikita'nın. İyi ki bir de limondan söz etmedi. Oysa Natasha düşünüyordu. Neden insanları anlamak böylesine zordu? Kaç kez umutsuzluğa düşürmüştü Nikita'nın onu. Daha bir ay önce Vasya hastalanmamıştı daha. Ağlamamak için çok güç tutmuştu kendini. Nikita'nın herkesin önünde palamutlar çok hafif demişti. Herhalde fazla erken toplanmışlar. Eylül başlarında. Güz dikimi için belki kullanılabilirdi ama şimdi bir şey çıkmaz bunlardan. Eğer bir kuzgun gibi uykulu tellerine dokunduysam Natalya Dmitriyevna'dan özür dilerim. Son sözleri Natasha'dan başka kimse anlamamıştı. Öfkeden kıpkırmızı kesilmişti ama kendini tutmuş ve bütün palamutların normal olduğunu, tam olgunken ve özellikle kış dikimi için toplandıklarını anlatmıştı. Habire düşünüyordu Natasha, neden nefret ediyor benden? Ne yaptım ben ona? Oysa şimdi gelmiş kutluyor beni. Babamın dediği gibi Amerika'yı keşfetmek, komşusunu anlamaktan daha kolaydır. Çevresinde ne büyük bir güvensizlik halkası olduğunu anımsadı Natasha. Anlamsız bir girişim bu, diyorlardı. Elbette orman yetiştirmek gerek ama burada değil. Yasalarla, yönetmeliklerle toprağı değiştiremezsin. Ne ağacı büyür ki burada? Saatlerce süren açıklamalar yapması gerekmişti Natasha'nın. Üstelik kendisini bıyık altından gülerek dinlediklerini de seziyordu. Şimdi ise aynı insanlar filizlerin yaz sıcaklarına dayanıp dayanamayacakları konusunda heyecanlanıyorlar. Büyük bir sevecenlikle meşeciklerimiz bizim, diyorlardı. Kızıl Işık kolhozu palamut dikimini yazlık buğday ekimiyle birlikte yapmak istememişti. Nerede ağaç varsa orada ekmek olmaz diyorlardı. Patates gibidir ağaç, boğar. Natasha birçok kez koloza gitti geldi. Kamennaya stepinde ormanla birlikte ekilmiş ve yetişmiş buğdayların fotoğraflarını gösterdi. Eski bir başçavuş olan koloz başkanı, sivri, kurnaz bakışlarıyla Natasha'yı süzüyor, onu dinlerken itiraz etmediği gibi tersine muhakkak diye başıyla onaylıyordu. Ama sonunda Natalya Dimitriyevna demişti, siz bunu önce kendi istasyonunuzda bir deneyin. O zaman bizimkiler de görürler, anlarlar. Aslında ben sizden yanayım ama halk karşı koyuyor. Natasha buna yanaşmamıştı. Bir yıl yitirecek sıra mıydı şimdi? Gorbaçev'den genel bir toplantı düzenlemesini istedi. Kopuk kopuk ama ateşli bir konuşma yaptı toplantıda. Sonra kolhozda sözü dinlenilir, ciddi bir kadın olan Anisimova konuştu. Saratov gazetesinden gelen foto muhabirine, ''Kocamla yan yana bir resmimizi çek.'' demişti. ''Benim madalyalı, onunsa hiçbir şey olmayan aylağın teki olduğunu herkes görsün.'' Natasha put kesilmişti. Eğer Anisimova da karşıysa hiç umut yok demekti. Kız daha iyi olacak diyor dedi Anisimova. Bir denesek mi ha? Geçen yıl ne var ne yok hepsi yandıydı. Bundan da kötü olamaz ya. Kız ne diyor? Kendi gözlerimle gördüm diyor. Bize gönderilen yönergelere benzemiyor onun sözleri. Kışın da bütün bunlar. Şimdi ise korkuları, tedirginlikleri yok olmuştu Natasha'nın. Evet, sürgünler için hiçbir tehlike yok da denemezdi. Step otları, onların o azgın kökleri, hastalıklar, kurak yaz. Ama Natasha asıl zorlukların daha ileride ortaya çıkacağını düşünüyordu. Sevinçle çevrede dolaşıyordu. Çıplak stepi çok güzel buluyor. Pek seyrek görülen ve hafif hafif uçuşan minik bulutları izliyor, yeşeren otlara bakıyordu. İlkbahar büyüleyici güzellikteydi ama ne yazık ki Vasya gelemeyecekti. Mektubunda kış bitimiyle birlikte ateşli bir çalışma dönemine girdiklerini yazıyordu. Küçük Vasya 8 yaşına girmişti. Büyük Vasya ve Natasha ise doya doya görüşememiş, kana kana öpüşememiş iki aşık gibiydi hala. Natasha bir gün hesaplamıştı. Zaferden sonraki izin, onun Minsk'e gitmesinden önceki Moskova, benim 47'de Minsk'e gidişim ve geçen yılın sonbaharı. Hepsi 7,5 ay. Alışamamıştı bile buncacık zaman içinde kocasını. Tutkuyla, coşkuyla, onu yitireceğinden korkarak, geceleri gölgesiyle konuşup, gündüzleri kısacık ve anlamsız mektuplar göndererek ve utangaç ama taşkın bir sevgiyle seviyordu kocasını. Son karşılaşmalarında Natasha hayretler içinde kalmıştı. Değişmişti Vasya. Sakin, soğukkanlı bir adamken hareketlerine bir sertlik gelmişti. Nina Georgievna da aynı şeyi fark etmiş ve Natasha'ya, 37'sini bitirdi Vasya demişti. Benim bildiğim bu yaşta insan değişmez. Vasya'yı bazen hiç tanıyamıyorum. Biliyor musun Natasha, Sergeyciğime benzemeye başladı Vasya. 2 hafta çok hızlı geçmiş, Natasha Vasya'nın yüreğinde neler olup bittiğini anlayamamıştı. Anladığı tek şey onu daha da çok sevdiğiydi. Trende de kendini çocukça bir hareket yapmaktan alıkoyamamıştı. Koridorda giderken buğulu cama süslü harflerle Vasya diye yazmıştı. Sevgilisine bir kez daha seslenmek istiyordu sanki. Sıcak bir Mayıs günü Nedokonov'a geldi. Gorlenko uluslararası sorunlara ilişkin açıklamalar yapmak üzere bir konferansçı gönderilmesi için kaç kez Saratov'a yazı yazmıştı. Nedokonov'un gelişi bir olay oldu. Herkes bayramlık giysilerini giydi. Hatta Vasya bile uslanmıştı. Natasha'nın evinde çay içildi. Masanın üstünde semaver ve kek gören Nikit'in homurdandı. Niye vodka yok? Nedokonov sevecenlikle gülümsedi. Teşekkür ederim, içmiyorum. Konferanstan sonra belki. Konuğun tüm Sovyetler Politik Bilgileri Yayma Derneği üyesi olduğunu söylemesi Maria Ignatyevna'yı çok etkilemişti. Natasha'nın kulağına eğilerek, ''Yoldan geldi, belki dinlenmek ister.'' dedi. ''Ben şimdi yatağını yaparım.'' Natasha konuğa, ''Gelişinize nasıl sevindik bilemezsiniz.'' dedi. ''Yalnızca gazetelere bir göz atmaya zaman bulabiliyor insan burada. Öylesine doluyuz ki işle, her şeyden koptuk. Dünyada neler olup bittiğini bilmiyoruz ama sonra anlatırsınız bunları.'' Maria Ignatyevna haklı. Konferanstan önce dinlenmeniz gerek. Nedokonov tecrübeli bir konuşmacı olarak bilinirdi. Konuşurken kendinden geçmez, düşsel, uyduruk şeyler söylemezdi. Bazen karmaşık cümleler ya da anlamlı susuşlar serpiştirirdi konuşmasına. Böylece de dinleyici de söylediğinden daha çoğunu bildiği ama diplomatik açıdan böyle yaptığı izlenimini bırakırdı. 60 kilometre, 80 kilometre ötelerdeki kolozlardan dinleyiciler gelmişti. İstasyonun işçileri tam kadro hazırdılar. Natasha evde kalacağını söylediğinde Vasya küsmüştü. Ama kırgınlığı uzun sürmemiş, çarçabuk yetişerek resim yapmaya başlamıştı. Elbette yine gemiyi de yaptı ve deniz yine fırtınalıydı. Nedokonev, Dışişleri Bakanları Paris toplantısının geleceğinden, Fransız halkının Atlantik Paktı'nın onaylanmasına karşı mücadelesinden, barış yanlıların düzenledikleri kongrenin dünyanın her yerinde uyandırdığı büyük etkiden söz etti. Hiç şüphesiz uyanık olmak gerekiyor. Amerikan savaş kışkırtıcıları yenilmiş değiller henüz. Yeni bir savaş çıkartma girişimlerini sürdürüyorlar. Büyük bir New York gazetesi şöyle yazıyor. Amerikan iş çevreleri barıştan korkuyor. Öteki gazetelerde onun yazdığını yineliyor. Örneğin Philadelphia'da çıkan bir gazete aynen şöyle diyor. Bazı durumlarda savaş en çıkar yol olabilir. Nedokonev sözlerini Sovyetler Birliği'nin barışseverliğini ve öteki ülke emekçilerinin de umutlarını Sovyetlere bağladıklarını vurgulayarak bitirdi. Onu soru yağmuruna tuttular. Amerika'da barış yanlıları çok muydu? Çin'de neler oluyordu? Yunanistan'da durum nasıldı? Paul Robeson şimdi neredeydi? Fransız işçilerinin yaşayışları nasıldı? Nedokonev ayrıntılı yanıtlar verdi sorulara ama ikide bir de saatine bakıyordu. Herhalde yemek yemeye de zaman kalmayacak. Sonunda toplantı yönetmekte olan Gorlenko, konuşmacıyı böylesine sık boğaz etmek olmaz dedi. Yoldaş Nedokonev'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gürültüyle alkışladı herkes. Nikitin, şimdi de dedi bir bardak çay içmeye buyurun bakalım. Gelemem dedi Nedokonev. Hemen şimdi gitmem gerek yoksa treni kaçıracağım. Razı edemediler bir türlü. O gittikten sonra bir çay bardağına vodka dolduran Nikitin Gorlenko'ya. Yazık dedi, kalmadı. Oysa bildiği bir şeyler vardı da toplantıda açıklamayı uygun bulmadı gibi geldi bana. Diplomasi. Stefan Alekseyeviç, hadi barış için içelim seninle. Yeteri kadar savaştık. Eğer Amerikalıların sabırları tükendiyse varsın kendi aralarında savaşsınlar. Kimsenin huzurunu bozmadan şöyle. Natasha hemen uyuyamadı. Yatağına uzandı ve savaşı düşündü. Yeniden mi? Ateşler içindeki Minsk'i anımsadı. Göçmenlerle dolu caddeler, boşaltmalar, hastaneler. İkinci bir kez yaşamak bütün bunları. Bazen savaş en çıkar yoldur. Akıllarını kaçırmış bunlar. Amerikalıların da. Bizi bozguna uğratamayacakları bilinen bir şey. İnsanların bir kez daha acı çekecek olmaları korkunç yalnızca. Oysa ne büyük bir mutluluk barış. Meşe dikmek. Kocasını düşündü. 3 yıl yaşıyor mu, öldü mü bilemedim. Partizanlık günlerinden pek seyrek söz eder Vasya. Ama biliyorum ben onun neler çektiğini. Takımlarında bir kız bulunduğunu ve onun adının da Natasha olduğunu anlatmıştı bir gün. Sevdiği Ava Nesnian'la birlikte ölmüştü partizan Natasha. Küçük Vasya da mı çekecek şimdi bunları? Kalktı oğlunun yanına gitti. Rahat bir uykudaydı Vasya. Öne çıkık dudakları yüzüne kızmış anlamı veriyordu. Nasıl da dedesine benziyor diye düşündü Natasha ve gülümseyerek yatağına döndü, yattı. Uyuduğu bir saati bile bulmadan rüzgardan uyandı. İşte 8 ay vardı ki buradaydı. Ama böylesi bir rüzgar ilk kez görüyordu. Evi yerinden söküp götürecekti sanki. Natasha'nın yüreği hızla vurmaya başladı. Nedenini bilmiyordu ama çok kötü hissediyordu kendini. Yeniden konuşmacının sözlerini anımsadı ve kendisine çıkıştı. Ne ayıp böylesine çözülmek? Vasya da uyanmıştı. Natasha ona yemeğini yedirdi. Dikim sahasına erken gitmeye karar verdi. Sokak kapısını açmasıyla kapaması bir oldu. Rüzgar yakıcı bir toz bulutuyla saldırmıştı üzerine. Moskova'dan gelen kocaman gözlüklerini takması gerekti. Vasya bağırıyordu. Anne, gözlükle dede gibi oldun. Rüzgar hızını kesmemişti. Sanki üst tabakasını söküp toprağın çorak bağlarını göstermek ister gibiydi. Bizim Yanka'ya varmadan yolda Çerevatıh'a rastladı. Bu çok az konuşan, asık suratlı bir adamdı. Ağarmış, sarı, fırça gibi saçları yüzüne döküktü. Bir orman adamını andırıyordu. Gerçekte de uzun yılların ormancısıydı. Savaştan hemen sonra gelmişti buraya. Çerevatıh ağaçlardan çok yanlardı ve Natasha sık sık akıl danışırdı ona. Nasıl, dayanırlar mı? O bakımdan bir endişem yok, kökleri sağlam. Dayanır hepsi de. Yalnız bugün hava biraz kuruca. Öyle sakin bir sesi vardı ki Natasha hemen bir hafifleme duydu içinde. Sürgünleri birlikte yokladılar. Natasha da herkes gibi dede diye çağırırdı Çerevatıh'ı. Birden sordu. Dede, kaç yaşındasınız? Dede gülümsedi. 68. Emekliye ayrılmayı düşünüyordum ama orman dikimi var dediler. Madem ki iş bu dedim, bir yılcık daha çalışıvereyim. Şöyle meşecikler tutana kadar. Çok iyi ağaçların durumu. 20 yıl sonra gel burayı tanıyamazsın. Meşe ilkin ağırdan alır, güç toplar. Sonra öyle bir gidiş gider ki. Çerevatı gülümsedi. Onun gülüşünü gören Natasha düşündü. Nasıl endişelenebilirim? Yüreksizlik bu. Ne diyor dede? 20 yıl sonra. Demek ki kendisinin olamayacağının bir önemi yok onun için. Toprak olacak, orman olacak, halk olacak ya. Eğer şöyle iyice bir düşünecek olursak, ölüm diye bir şey yok. Başkaları yaşıyor, senin başladığın sürdürülüyor. Mutluluk da burada değil mi zaten? Akşam Vasya'ya mektup yazdı. Canım sevgilim, benim burada her şey yolunda. Vasya yaramazlık yapıyor. Meşeciklerimiz büyüyor. Sert güney rüzgarları başladı. Buralılar geç bile kaldığını söylüyorlar. Dün uluslararası duruma ilişkin bir konferans dinledik. Bir halkın yok edilemeyeceğini neden anlamıyorlar Vasya? Ama elbette oralarda da kafası çalışan adamlar vardır. Uslandırırlar ötekileri. Hep seni düşünüyorum. Sana daha söyleyeceğim her şeyi söylemedim. Bir gün söylerim. Söyleyemezsem de sen zaten biliyorsun. Şimdi yatacağım. Dün gece rüzgardan hiç uyuyamadım. İyi geceler sevgilim. 28. ayrımın sonu sayfa 297.